Yoşiya aynı zamanda insanların, çocukların Molek adlı puta kurban olarak sunulmasına da son verdirtti. 2. Krallar 23. bölüm 10. ayette Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye Ben Hinnom vadisindeki Tofet'i kirletti diye yazar. Yoşiya aynı zamanda kendisinden önceki kralların diyara getirdiği putları, sunakları, yüksek yerleri ve korulukları da kırdırtmıştı. Hatta Yeruşalim sınırları dışında Beytel'e kadar, kuzeye kadar bu uygulamayı devam ettirdi. 2. Tarihler 34. bölüm 33. ayetlerde bütün bunları bir tek ayetle özetliyor. Şöyle yazıyor: Yoşiya İsrail topraklarından bütün iğrenç putları kaldırttı. İsrail'de kalan halkın tanrıları Rab'be kulluk etmelerini sağladı. Kral yaşadığı sürece halk atalarının tanrısı Rab'bin ardınca yürümekten vazgeçmedi. Beytel'de kendisinin bunları yapacağını söyleyen peygamberin mezarına gelmesi ilginçtir. 2. Krallar 23. bölüm 17 ve 18. ayetlerde kral orada görünen anıt nedir diye sordu. Kent halkı orası Yahuda'dan gelen ve senin Beytel'deki sunağı yaptıklarını bildiren Tanrı adamının mezarıdır diye yanıtladı. Kral ona dokunmayın dedi. Kimse onun kemiklerini rahatsız etmesin. Böylece Tanrı adamının kemiklerine de Samiriye'den gelmiş olan peygamberlerin kemiklerine de dokunmadılar. Şimdi Yoşiya çok olumlu bir harekette bulunarak Fısıh Bayramı'nın kutlanmasını da yeniden başlatıyor. 2. Krallar 23. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında kral Tanrınız Rab için Fısıh Bayramı'nı bu antlaşma kitabında yazılanlara uygun biçimde kutlayın diye halka buyruk verdi. İsrail'e önderlik etmiş olan hakimler döneminden bu yana ne İsrail ne de Yahuda kralları döneminde böyle bir Fısıh Bayramı kutlanmamıştı. Rab için düzenlenen bu Fısıh Bayramı Kral Yoşiya'nın krallığının 18. yılında Yeruşalim'de kutlandı. Fısıh Bayramı'nın kutlanması muhteşem bir olaydı. Belli ki uzun bir süredir kutlanmıyordu. Bunu atlamışlardı. Bunun anlamı neydi? Fısıh Mesih'ten söz eden bir bayramdı. Halk onu tamamen unutmuştu. Paulus 1. Korintliler 5. bölüm 7. ayette yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi der. Günümüzde bizler Mesih olmaksızın bir dine sahip olmak isteriz. Mesih'in tanrılığı alaya alınmaktadır. Mesih'in ölümünün değeri reddedilmekte ve hatta bununla alay edilmektedir. Mesih'in kanının etkisi kilise kürsülerindeki bazı kişiler tarafından bile kötü bir şeymiş gibi küçümsenmektedir. Dostum, ulusları kurtarabilecek şey uyanıştır. İnsanlar uyanış gelebilir mi diye soruyorlar. Evet, ben gelebileceğine inanıyorum. 16. yüzyılda Luther, Calvin ve Zwingli adlı reformcuların önderliği altında bir uyanış seli yaşanmıştı. 14 ve 15. yüzyıllarda yaşayan Wycliffe ve John Knox reform hareketinden önce yaşayan reformculardı. 17. yüzyılda Britain hareketi olarak tanınan bir başka ruhsal uyanış geldi. Karanlık ve deizmin hüküm sürdüğü 18. yüzyılda Wesley ve Whitfield tarafından yönetilen bir başka büyük ruhsal uyanış geldi. 19. yüzyılda Oxford'da Tanrı'ya büyük bir dönüş yaşandı ve bunun sonucu olarak hizmet hareketleri başladı. Yüzyılın sonuna doğru Moody ve Finney tarafından büyük uyanışlar yönetildi. 20. yüzyılda, şimdi beni dikkatle dinleyiniz, dünyayı kasıp kavuran, dünyayı sarsan hiçbir büyük uyanış yaşanmamıştır. Birkaç yerel uyanış olmuştur ama 21. yüzyıl hızla son buldu. Günümüzde etrafımıza bir bakın. Dünya ülkeleri parasal sıkıntılar yaşamasına rağmen Tanrı'ya dönmedi. Dünya ulusları 2. Dünya Savaşı'na sürüklendi ve o zamana dek görülmemiş bir biçimde insan kana döküldü. Belli ki bu deneyim bize hiçbir şey öğretmedi. Hiçbir uyanış olmadı. O zamandan beri Kore ve Vietnam savaşlarını yaşadık. Bunlar da bizi Tanrı'ya döndürmediler. Bugüne dek bir sürü felaket oldu, savaşlar oldu ve hala olmaktadır. Bir sürü terör olaylarında binlerce insan yaşamını yitirdi, yine de insanlar Rab'be dönmedi. Birçok kişi eğer sokaklara dökülüp protesto eylemlerine katılırlarsa durumlarının değişeceğini düşünmektedir. Ama bizim ihtiyacımız olan şey insanların içlerinin derinliklerinde pişmanlığı yaşamalarıdır. Soğukluğumuzu ve ilgisizliğimizi görmeliyiz. Soğukluğunuzu ve ilgisizliğinizi Rab'be en son ne zaman itiraf ettiniz? Bugün Rab'be onu sevdiğinizi söylediniz mi? O sizin kurtarıcınızdır. Dostum ve ben bu karanlık saatte bile geçmişte olduğu gibi bir uyanış yaşayabileceğimize inanıyorum. Yoşiya'nın öyküsü bana cesaret verir. Uyanış, Yoşiya'nın ulusunun en karanlık saatinde gerçekleşmişti. Şimdi Yoşiya'nın öyküsünün insanın içini parçalayan bölümüne geldik. Büyük uyanış, Yahuda krallığının sonlarına doğru gerçekleşmişti. Çok geçmeden halkı sürgüne gidecekti. Tanrı en zor ve karanlık günlerde bile uyanış gönderebileceği gerçeğini güçlü bir şekilde ortaya koymuştu. Peki uyanışı ne bitirmişti? 2. Krallar 23. bölüm 29. ayette Yoşiya'nın krallığı sırasında Mısır firavunu Neko Asur kralına yardım etmek üzere Fırat'a doğru yola çıktı. Kral Yoşiya da Neko'nun üzerine yürüdü. Megiddo'da karşılaştılar. Neko Yoşiya'yı öldürdü. Yoşiya evinde kalmalıydı. Bu işe burnunu sokmamalıydı. Bu onun savaşı değildi ama yine de gitti. Ne oldu? Megiddo'da öldürüldü. Bu arada belirtmek isterim ki o büyük Estra Elon vadisindeki Megiddo son günlerde yaşanacak olan Armageddon savaşının gerçekleşeceği yerdir. Yoşiya büyük bir tanrı adamıydı ama akılsızdı. Kendisini hiç ilgilendirmeyen bir savaşa katıldı. Bu öykü bildiğim başka bir ulus için bir mesaj olabilir. Korkarım ki Hristiyan geçinen güçlü ülkeler dünyanın her yerindeki olaylara yeterince burnunu sokuyor. Günümüzde bu sözüm ona güçlü Hristiyan ülkeler, örneğin Amerika, İngiltere ya da Fransa gibi ülkelerin dünyaya vereceği tek mesajın demokrasi değil, Tanrı sözü olduğunu kabul etmeleri gerekir. Dostum, Tanrı sözü dünyaya duyurulduğunda kutsama, esenlik ve barış gelir. Ama bugün böyle ülkelerden propagandalar gönderiliyor. Ahlaksızlıklar gönderiliyor. Tanrı böyle ülkelerin yaptıkları şeylerin içerisinde değil ve bu ülkeler artık açıkça söylemeliyim ki kutsanmamaktadırlar. 2. Krallar 23. bölüm 30. ayette görevlileri Yoşiya'nın cesedini savaş arabasıyla Megiddo'dan Yeruşalim'e getirip mezarına gömdüler. Yahuda halkı Yoşiya'nın oğlu Yehoahaz'ı mesederek babasının yerine kral yaptı. Evet, Yoşiya öldükten sonra Yehoahaz hüküm sürer ancak tahttan indirilir. 2. Krallar 23. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında Yehoahaz 23 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 3 ay krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Yeruşalim'de krallık yapmasın diye Firavun Neko, Hama ülkesinde Rivla'da Yehoahaz'ı zincire vurdu. Ülke halkını 100 talant gümüş ve 1 talant altın ödemekle yükümlü kıldı diyor. Yehoahaz'ın babasının doğru adamlarını izleyeceğini düşünürüz ama öyle yapmadı. Yehoahaz kötü bir kraldı. Hatta tahta da fazla kalamadı. Egemenliği sadece 3 ay sürdü. Firavun onun hüküm sürüş tarzını beğenmedi. Onu tahttan indirip Mısır'a götürdü ve Yehoahaz orada öldü. O öldükten sonra Yehoyakim kral yapılır. 2. Krallar 23. bölüm 34 ila 37. ayetler arasında Firavun Neko, Yoşiya'nın oğlu Eliyakim'i babasının yerine kral yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra Yehoahaz'ı alıp Mısır'a döndü. Yehoahaz orada öldü. Yehoyakim ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor. Yehoyakim, Yoşiya'nın bir başka oğluydu ve 11 yıl boyunca egemenlik sürdü. O da kötü bir kraldı. Kötüyken gitgide daha da kötü oldu. Yehoahaz kötüydü. Yehoyakim daha da kötüydü. Bu sırada doğuda Fırat Nehri kıyısında Babil adlı büyük bir güç yükselmekteydi. Babil Asur'un yerini alacaktır. Hatta Babil Asur'u da yendi. Babil Mısır'ı da yenecek ve Daniel kitabında göreceğimiz gibi ilk büyük dünya gücü haline gelecektir. Yeremya kitabını bu noktada okumalıyız çünkü Yeremya bu dönemin büyük bir peygamberiydi. İsrail'i Tanrı'ya dönmeye çağıran ve eğer Tanrı'ya dönmezlerse esir alınıp Babil'e sürülecekleri konusunda kendilerini uyaran da oydu. Yeremya'nın sözleri İsrail halkına inanılmaz göründü çünkü bu sırada Babil kralı Nebukadnezar korkunç bir düşman değildi. Sahte peygamberler ulusa Tanrı'nın onlarsız yapamayacağını söylüyorlardı. Yeruşalim Tanrı'nın kentiydi. Tanrı'nın kutsal tapınağı da oradaydı. Yahudiler Tanrı'nın seçilmiş halkıydılar. Tanrı onlarsız yapamazdı. Ama Tanrı'nın onlarsız yapabileceğini gördüler. Hatta Tanrı'nın o tapınağa da ihtiyacı yoktu. O tapınak çok geçmeden yok edilecekti. 2. Krallar 24 ve 25. bölümlerde Yahuda krallığının sürgüne gitmesi konu edilmektedir. İlk olarak Nebukadnezer'in Yahuda'ya saldırısına bakalım. 2. Krallar 24. bölüm 1. ayette Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığı döneminde Babil kralı Nebukadnezer Yahuda'ya saldırdı. Yehoyakim 3 yıl ona boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnezar'a baş kaldırdı diye yazıyor. Mısır firavunu Neko, Yehoyakim'i tahta oturtmuş ancak Mısır'ın Asya'daki bütün topraklarını Babil kralı Nebukadnezar'ın önünde kaybetmişti. Şimdi Nebukadnezar Yahuda'ya saldırdığında Yehoyakim 3 yıl boyunca ona itaat eder ama sonra ona karşı isyan başlatır. 2. Krallar 24. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında Rab kulları peygamberler aracılığıyla söylediği söz uyarınca Yahuda'yı yok etmek üzere Kildani, Aramlı, Moavlı ve Ammonlu akıncıları ona karşı gönderdi. Bütün bunlar Rabbin buyruğuyla Yahudalıların başına geldi. Maneşya'nın işlediği bütün günahlar, döktüğü suçsuz kan yüzünden Rab Yahudalıları huzurundan atmak istedi. Çünkü Maneşya, Yeruşalim'i suçsuzların kanıyla doldurmuştu ve Rab bunu bağışlamak niyetinde değildi, diyor. Görmüş olduğumuz gibi Maneşya kötü bir adamdı. Eğer Şekina ışığı onun egemenliği sırasında Tanrı'nın halkından ayrılmadıysa, Maneşya'dan sonra onun ayrılmasını gerektirecek daha kötü bir şey olmamıştı. Bu halk Maneşya'nın günahlarından ayrılmadıkları için sürgüne gidecektir. Tanrı'nın bütün günahları bağışlayacağı doğru olduğu halde günahkarın Tanrı'ya tövbe içinde yaklaşması gerekir. Bağışlanamaz olan bazı günahlar vardır. Mesih bütün günahlar için öldüğü halde insanlar tövbe içerisinde Mesih'e gelmediklerinden bu günahlar bağışlanamazlar. Yani Mesih'e gelmeden günahların bağışlanması yoktur. Dostum, Mesih günahınızı bağışlayabilecek tek kişidir. Mesih sizin için ölmüş ve günahlarınızın cezasını çekmiştir. Günahlarınızı başka kim bağışlayabilir? Sadece O yol, gerçek ve yaşamdır. Yehoyakim ölür ve yerine Yehoyakin egemenliğe başlar. 2. Krallar 24. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Yehoyakim'in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yehoyakim ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Yehoyakin kral oldu diyor. Babayla oğlun isimleri birbirlerine o kadar çok benziyor ki bunları karıştırmak oldukça kolaydır. Babanın ismi M ile biterken oğlun ismi N ile biter. 2. Krallar 24. bölüm 7. ayette Mısır kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı. Çünkü Babil kralı Mısır vadisinden Fırat'a kadar daha önce Mısır firavununa ait olan bütün toprakları ele geçirmişti diye yazıyor. Burası Tanrı'nın İbrahim'e ve soyundan geleceklere lütfettiği yerdi. Şimdi bu bölgeyi İsrail değil de Babil'in yönetmesinin nedeni nedir? 2. Krallar 24. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Yehoyakin 18 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 3 ay krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Elnatan'ın kızı Nehuştaydı. O da babası gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diye yazıyor. İşte nedeni buydu. Günahlarını ve Tanrı'ya karşı isyanlarını sürdürmüşlerdi. Tanrı'nın onlara bu diyarda oturmayı tek bir şartla, o da kendisine itaat etmeleri şartıyla lütfettiğini hatırlamamız gerekir. Diyar hala onların mıydı? Evet, tabii ki onlarındı. Tanrı diyarı onlara kayıtsız şartsız bir antlaşma sonucu vermişti. Ama orada oturmaları şarta bağlıydı ve onlar da bu şartı yerine getirmemişlerdi. Geldiğimiz ayetler bize ilk sürgünü Yehoyakin'in sürgüne gönderilmesini anlatır. 2. Krallar 24. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında şöyle yazar. O sırada Babil kralı Nebukadnezar'ın askerleri Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Kuşatma sürerken Nebukadnezar geldi. Yahuda kralı Yehoyakin annesi, görevlileri, yöneticileri ve hadımlarıyla birlikte Nebukadnezar'a teslim oldu. Babil kralı krallığının 8. yılında Yehoyakin'i tutsak etti, diyor. Kral ve bütün asiller ilk grupta birlikte sürgüne gönderilmişlerdi. Bu İsa Mesih'ten önce 605 yılında gerçekleşmiştir. 2. Krallar 24. bölüm 13 ila 16. ayetler arasında ise Rabbin sözü uyarınca Nebukadnezar, Rabbin tapınağının ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı. İsrail kralı Süleyman'ın Rabbin tapınağı için yaptırdığı altın eşyaların tümünü parçaladı. Bütün Yeruşalim halkını, komutanları, yiğit savaşçıları, zanaatçıları, demircileri toplam 10 bin kişiyi sürgün etti. Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı. Babil kralı Nebukadnezar, Yehoyakin'i tutsak olarak Babil'e götürdü. Onunla birlikte annesini, karılarını, hadımlarını ve ülkenin ileri gelenlerini de Yeruşalim'den Babil'e sürdü. Ayrıca 7000 deneyimli yiğit savaşçıyı ve 1000 zanaatçıyla demirciyi Babil'e sürgün etti diye yazıyor. Bu üzücü ve gerçekten aşağılayıcı bir öyküdür. Sitkiya Nebukadnezar tarafından kral yapılır bunun sonucunda. 2. Krallar 24. bölüm 17 ila 19. ayetler arasında Yehoyakin'in yerine amcası Mattanya'yı kral yaptı ve adını değiştirip Sitkiya koydu. Sitkiya 21 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 11 yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamut aldı. Yehoyakim gibi Sitkiya da Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Sitkiya Yehoyakin'in amcasıydı. Krallar soyunu iyiye götürmedi. Sürgünün onu birazcık sarsacağını düşünürsünüz ama hiç de öyle olmadı. Sıkıntılar birey için iki şeyden birini gerçekleştirmektedir. İnsanı ya yumuşatır ya da katılaştırır. Sizi ya Tanrı'ya yaklaştırır ya da Tanrı'dan uzaklaştırır. Sıkıntı ve acılar yaşadıktan sonra bir daha asla eskisi gibi olamazsınız. Güneş bal mumunu yumuşatır ama kili sertleştirir. Birini yumuşatıp diğerini katılaştıran ise aynı güneştir. 2. Krallar 24. bölüm 20. ayette Rab Yeruşalim'le Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı. Sitkiya Babil kralına karşı ayaklandı diye yazıyor. Bir kez daha sahte peygamberler, bakın Rab bizden yana diyorlar. Ama Tanrı İsrail'den yana değildir. Çünkü İsrail Tanrı'dan yana değildir. Varsayımlar birçok kişinin dikkatli olması gereken bir konudur. İnsanların bu şeyi yapıyorum çünkü Tanrı'nın bu işin içinde olduğunu biliyorum. Tanrı bunu bana gösterdi dediklerini işitmişimdir. Bundan sonra gidip kafalarındaki şeyi yaparlar ve başarısızlığa uğrarlar. Tanrı aslında hiç de o şeyin içerisinde değildir. Bir genç adamın bir keresinde bana söylediği gibi hizmet edeceği ülkeye gidip de geri dönen ve gitmekle hata ettim diyen hizmetçileri tanıyorum. Ona ama bana Tanrı'nın isteği içinde olduğunu söylemiştin. Bundan da emin olduğunu söylemiştin dedim. Öyle olduğunu sanıyordum diye yanıt verdi. Ama Tanrı'nın bizden yana olduğundan söz ederken öyle sanmayıp bundan emin olsak çok daha iyi olur. Aslında Tanrı'nın bizden yana olup olmadığı yerine kendimizin Tanrı'dan yana olup olmadığımızla ilgilenmeli ve bundan emin olmalıyız. Bu Yahuda'nın sorunuydu. Tanrı'dan uzaktılar. Buna karşın Tanrı'nın halkı olduklarını ve Tanrı'nın kendilerini koruyacağını düşünüyorlardı. 2. Krallar 24. bölümde Yahuda'nın tam sürgününü görmekteyiz. Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'e 3 kez saldırdı. Kraliyet ailesine askerleri ve usta işçileri sürdü ama 3. kez oraya gelene dek kenti yıkmadı. Nebukadnezar'ın Sitkiya'yı Yahuda kralı yaptığını ama birkaç yıl sonra Sitkiya'nın isyan ettiğini görmüştük. Ve şimdi de Nebukadnezar'ın son bir kez gelip Yahuda krallığına son verdiğini görüyoruz. İlk olarak kuşatma başlar. 2. Krallar 25. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Sitkiya'nın krallığının 9. yılında 10. ayın 10. günü Babil kralı Nebukadnezar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. Kral Sitkiya'nın krallığının 11. yılına kadar kent kuşatma altında kaldı diyor. Tarihin kesin bir şekilde verilmesi bu kuşatmanın büyük önemini belirtmektedir. Bu durum Yeruşalim için sonun başlangıcıydı. 2. Krallar 25. bölüm 3. ayette 4. ayın 9. günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki halk bir lokma ekmek bulamaz oldu diye devam ediyor. Çekilen acıların yoğunluğu Yeremya'nın Ağıtlar kitabında bizlere tanımlanmaktadır. 2. Krallar 25. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında ise sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaneler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar. Ama Kildane ordusu kralın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetişti. Sitkiya'nın bütün ordusu dağıtıldı. Kral Sitkiya yakalanıp Rivla'da Babil kralının huzuruna çıkarıldı ve hakkında karar verildi diyor. Düşman kente girmişti ve kral ordusuyla birlikte kaçmaya çalışıyordu ama yakalandılar. Peygamber Yeremya Yeruşalim'in düşeceğini önceden bildirmişti ve halka gerçeği söylediği için vatan haini ilan edilmişti. 2. Krallar 25. bölüm 7. ayette Sitkiya'nın gözü önünde oğullarını öldürdüler. Kendisinin de gözlerini oydular. Zincire vurup Babil'e götürdüler. Bu adam sahte peygamberler tarafından kandırılmıştı ama Tanrı'nın peygamberlerini dinlemek istememişti. Ve şimdi kör edilerek sürgüne götürülüyordu. 2. Krallar 25. bölüm 9. ayette Rabbin tapınağını, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yapıları yaktı diyor. Yeruşalim'in isyanından ötürü Nebukadnezar kenti öylesine yakıp yıkmıştı ki Nehemya 70 yıl sonra sürgünden dönüp oraya baktığında oranın yeniden inşa edilebilmesi konusunda umutsuzluğa kapılmıştı. Ama halka cesaret verdi çünkü yenmesi gereken en büyük şey cesaret kırıklığıydı. Nebukadnessar'ın orduları kenti mahvetmişti. Sahte peygamberler Tanrı'nın kentin yıkılmasına izin vermeyeceğinde ısrar etmişlerdi. Bunlar gerçekten de sahte peygamberlerdir. Dostum, Tanrı'nın bize ihtiyacı yok. Bu düşünce nereden çıkmıştır? Tanrı seçilmiş halkını sürgüne göndermiştir. Bu onlar için kederli bir gündü ve günümüzde de bizlere bir ders olmalıdır. 2. Krallar 25. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildani ordusu Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı. Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, Babil kralının safına geçen kaçakları ve geri kalan halkı sürgün etti. Ancak bağcılık, çiftçilik yapsınlar diye bazı yoksulları orada bıraktı diyor. Kendileri için hiçbir değeri olmayan insanları orada bıraktılar. Ayrıca onlardan vergi almayı sürdürebilmek için toprağın ürün vermeyi sürdürmesini de istiyorlardı. 2. Krallar 25. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Kildaniler, Rabbin tapınağındaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler. Tapınak törenlerinde kullanılan kovaları, kürekleri, fitil maşalarını, tabakları, bütün tunç eşyaları aldılar diyor. Nebukadnessar'ın ordusu gerçekten de her şeyi alıp götürdü. Tapınak ateşe verilip yok edilmeden önce soyulmuştu. Bütün o zenginlikler Babil'e taşınmıştı. Daniel kitabına geldiğimizde tapınaktan taşınan kapların depoya konulduğunu ve Belşezzar büyük ziyafetini yaptığında bu kapların çıkarıldığını görme fırsatımız olacaktır. Yeruşalim yakılıp yıkıldı ve bir taş yığını olarak terk edildi. Yeruşalim yaklaşık 27 kez yıkılmıştır. Her keresinde kent molozların üzerinde yeniden inşa edildi. Günümüzdeki Yeruşalim kenti de geçmişteki molozların üzerine inşa edilmiştir. Birçok kişi, özellikle de seyahat ajentaları, Yeruşalim'e gidin ve İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürüyün derler. Dostum, oraya gidersek İsa'nın yürüdüğü yerlerde yürüyor olmayız. İsa Mesih'in yaşadığı ve yürüdüğü kent tonlarca molozun altında gömülüdür. İsa Mesih'in yaşamış olduğu kenti görmek birkaç metre, bazı yerlerde daha fazla kazılıp molozların atılmasıyla mümkündür. Ve Gadelya adlı kişi vali olarak atanır. 2. Krallar 25. bölüm 24. ayette Gadelya onlara ve adamlarına ant içerek Kildani yetkililerden korkmayın dedi. Ülkeye yerleşip Babil kralına hizmet edin. Böylesi sizin için daha iyi olur. Nebukadnessar Gadelya'yı diyarda kalan halk üzerine vali olarak atamıştır. Kendilerini diyara yerleştirip bu hükümet biçimini kabul etmeye teşvik eden Gadelya ve Yeremya'yı dinlemeliydiler. Bunun yerine vali Gadelya'yı öldürdüler. 2. Krallar 25. bölüm 25 ve 26. ayetlerde o yılın 7. ayında kral soyundan Elişama oğlu Netanya oğlu İsmail 10 adamıyla birlikte Mispa'ya gidip Gedelya'yı öldürdü. Ayrıca Gedelya'yı destekleyen Yahudileri ve Kildanileri de kılıçtan geçirdi. Bunun üzerine büyük küçük bütün halk ordu komutanlarıyla birlikte Mısır'a kaçtı. Çünkü Kildanilerden korkuyorlardı diye yazıyor. Halkın büyük bir kısmı Mısır'a kaçtı ve orada kolonist oldu. Bu arada Yeremya da bu grupla birlikte gitti. Gitmeyi istemiyordu ama onu zorla götürdüler. Daha sonra Yehoyakin serbest bırakılır. 2. Krallar 25. bölüm 27 ila 30. ayetler arasında Yahuda kralı Yehoyakin'in sürgündeki 37. yılı Evil Merodak Babil kralı oldu. Evil Merodak o yılın 12. ayının 27. günü Yahuda kralı Yehoyakin'i cezaevinden çıkardı. Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki sürgün krallarından daha üstün bir yer verdi. Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil kralının sofrasında yer aldı. Yaşamı boyunca kral tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı. Evil Merodak Babil tahtına çıktığında genel af ilan etmişti. Sarayında başka tutsak krallar da olduğu halde Yehoyakin'e bunlar arasındaki en saygın yeri vermiştir. Krallar döneminin Davut'un soyundan gelen ve bir Babil hapishanesinde ihtiyarlayan bir kralla son bulması ilginçtir.